114. Pepino. Kontun buharlı gemisi Morgio burnunun ardında gözden kaybolurken Floransa'dan Roma'ya giden yolda posta arabası ile ilerleyen bir adam küçük Aqua Pendente şehrini geride bırakıyor. Uzun mesafeler kat edecek kadar hızlı gitmesine rağmen kimse de şüphe uyandırmıyordu. Giydiği redingot ya da harmani yolculuk sırasında fazla yıpranmış olsa da elbisesine taktığı çifte Legion de Honor kurdelesinin parlak ve canlı görünmesini engellemiyordu. Bu adamın bir Fransız olduğu sadece bu çifte nişandan değil, aynı zamanda arabacıyla konuştuğu aksandan da anlaşılıyordu. Evrensel dilin ülkesinde olduğunun bir diğer kanıtı ise Figaro'nun Godam'ı gibi özgül bir dilin inceliklerinin yerini alacak bu müzikle ilgili sözcükler dışında hiç İtalyanca bilmemesiydi. Arabacılara her yokuş çıkışında Allegro, her yokuş inişinde Moderato diye sesleniyordu. Ve Floransa'dan Roma'ya uzanan Aqua Pendente yolunda kaç iniş çıkış olduğunu Tanrı bilir. Zaten bu iki sözcük yöneltildikleri iki yiğit genci fazlasıyla güldürüyordu. Sonsuz şehrin karşısında yani Roma'nın görünmeye başladığı Storta'ya ulaşıldığında yolcu her şeyden önce görünen o ünlü San Pietro kubbesini görebilmek için oturdukları yerden doğrulan yabancıların içini kaplayan o coşkulu merak duygusunu hiç hissetmedi. Hayır, cebinden sadece bir cüzdan ve bu cüzdandan da dörde katlanmış bir kağıt çıkardı. Kağıdı açıp saygıyla karışık bir dikkatle yeniden katladı. "Güzel, hala yanımda," demekle yetindi. Popolo kapısını aşan araba sola döndü ve Spagna Oteli'nin önünde durdu. Eski dostumuz Üstad Pastorini yolcuyu kapının eşiğinde ve şapkasını elinde tutarak karşıladı. Arabadan inen yolcu güzel bir yemek söyledi ve Thompson ve French şirketinin adresini sorduğunda kendisine Roma'nın en ünlü ticari kuruluşlarından biri olan bu kurumun nerede olduğu hakkında hemen bilgi verildi. San Pietro yakınlarındaki Banchi Caddesi'ndeydi. Her yerde olduğu gibi Roma'da da bir posta arabasının gelmesi önemli bir olaydır. Marius ve Gracchus soyundan gelen, kazaklarının dirsekleri delinmiş, çıplak ayaklı ama yumrukları bellerinde ve kolları kafalarının altında ilginç bir şekilde kıvrılmış 10 genç yolcuya, posta arabasına ve atlara bakıyorlardı. Kentin bu haylazlarına papalık devletinin Tiber Nehri dolduğunda San Angelo Köprüsü'nden suya tükürerek halkalar oluşturan 50 kadar aylığı da eşlik ediyordu. Ancak Paris'tekilerden daha şanslı olan ve her dili özellikle de Fransızcayı anlayan Romalı yumurcaklar ve aylaklar yolcunun bir oda ve yemek istediğini, ardından da Thompson ve French şirketinin adresini sorduğunu duydular. Böylece yolcu rehberiyle birlikte otelden çıktığında meraklı gruptan ayrılan, ne yolcu ne rehberi tarafından fark edilen bir adam yeni gelen yabancıyı ancak bir Fransız polisinin hüneriyle yakından izlemeye başladı. Fransız, Thompson ve French şirketine gitmek için çok acele ettiğinden atların koşulmasını beklemedi. Araba ona yolda ulaşacak ya da bankanın kapısında bekleyecekti. Araba onlara yetişemeden bankaya ulaştılar. Fransız içeri girdiğinde bekleme odasında kalan rehber, hiçbir işi tam olarak bilmeyen ama her işten yüzeysel olarak anlayan, Roma'da bankaların, kiliselerin, harabelerin, müzelerin ya da tiyatroların önünde bekleyen o iş takipçilerinden birkaçıyla sohbet etmeye başladı. Meraklı gruptan ayrılan adam Fransız'la birlikte içeri girdi. Bir büronun kapısına vuran Fransız ardından ilk odaya girdi. Gölgesi de aynısını yaptı. "Monsieur Thompson ve Monsieur French'in odası mı?" diye sordu yabancı. Patronların çalışma odasının heybetli güvenlik görevlisinin bir işareti üzerine bir hizmetkar ayağa kalktı. "Kimin geldiğini söyleyeyim?" diye sordu yabancıya yol göstermeye hazır bekleyen hizmetkar. "Baron Danglars," diye yanıtladı yolcu. "Gelin," dedi hizmetkar. Hizmetkar ve baron açılan bir kapının ardından gözden kayboldu. Danglars'ı izleyen adam bir bankın üzerinde oturup beklemeye başladı. Bu adam güvenlik görevlisinin bir şeyler yazdığı 5 dakika boyunca derin bir sessizlik içinde ve hiç kımıldamadan bekledi. Ardından kalemin kağıt üzerindeki gıcırtısı bittiğinde görevli başını kaldırdı. Etrafına dikkatle baktı ve baş başa kaldıklarından emin olunca "Ah, demek sensin Pepino," dedi. "Evet," dedi kısaca Pepino. "Bu iri yarı adamda önemli bir şeyler olduğunun kokusunu mu aldın?"
"Benim sezgilerim o kadar önemli değil. Önceden haber aldık."
Meraklı seni. Demek buraya neden geldiğini biliyorsun.
Elbette, para çekmeye geldi. Sadece ne kadar çekeceğini öğrenmem gerek.
Bunu az sonra öğreneceksin dostum.
Çok güzel ama bana geçen gün yaptığın gibi yanlış bilgi verme.
Sen kimden söz ediyorsun? Geçen gün buradan 3000 ekü çeken o İngilizden mi?
Hayır, onun üzerinde gerçekten 3000 ekü bulduk. Ben o Rus prensten bahsediyorum.
Rus prense ne olmuş?
Bize 30 bin demiştin, üzerinde sadece 22 bin bulduk.
Üzerini iyi aramamışsınızdır.
Aramayı bizzat Luigi Vampa yaptı.
Bu durumda ya borçlarını ödedi,
bir Rus mu?
Ya da parasını harcadı.
Bu mümkün.
Elbette ama izin ver de gözlem yapmaya gideyim. Yoksa Fransız ne kadar çektiğini öğrenmeme zaman kalmadan işini halledecek.
Pepino başını onayladığını belli edecek şekilde salladı ve cebinden bir tesbih çıkararak bir dua mırıldanmaya başladı. Görevli ise hizmetkar ve baronun girdikleri kapıda gözden kayboldu. Yaklaşık 10 dakika sonra büyük bir sevinçle geri döndü. ''Neler oldu?'' diye sordu Pepino dostuna.
''Alarm, alarm!''
dedi görevli.
''Meblağ çok yüksek.''
''5-6 milyon, öyle değil mi?''
''Evet, rakamı biliyor muydun?''
Ekselansları Monte Cristo kontunun makbuzuyla ödenecek.
Kontu tanıyor musun?
Roma, Venedik ve Viyana'daki kredileri sayesinde.
Bu doğru,
diye haykırdı görevli.
Bu kadar çok bilgiyi nereden edindin?
Sana önceden haberdar edildiğimizi söylemiştim.
O zaman neden bana soruyorsun?
İşini göreceğimiz adamın kim olduğundan emin olmak için.
Bu tam da o adam. 5 milyon, iyi para öyle değil mi Pepino?
Evet.
Böyle bir servete asla sahip olamayacağız.
En azından bizde biraz kırıntısı kalacak, dedi Pepino bilgece.
Şşt, işte adamımız.
Görevli eline kalemini, Pepino da tesbihini aldı. Kapı açıldığında biri yazıyor, diğeri de dua ediyordu. Bankacı parlayan gözleriyle dışarı çıkan Danglars'a kapıya kadar eşlik etti. Pepino da Danglars'ın arkasından aşağı indi. Araba Danglars'ı konuşulduğu gibi Thompson ve French Bankası'nın kapısında bekliyordu. Rehber arabanın kapısını açık tutuyordu. Cana yakın olan rehberler her işi hallederler. Danglars 20 yaşında bir genç gibi çevik bir hareketle arabaya sıçradı. Rehber kapıyı kapayıp arabacının yanına oturdu. Pepino arabanın arkasına çıktı.
''Ekselansları San Pietro'yu görmek isterler mi?''
diye sordu rehber.
''Hangi amaçla?''
diye yanıtladı baron.
''Tabii ki görmek için.'' ''Roma'ya görmek için gelmedim.''
dedi Danglars yüksek sesle. Ardından çok alçak bir sesle ve doymak bilmezliğini belli eden bir gülümsemeyle ekledi.
''Buraya para işi için geldim.''
Gerçekten de eliyle cüzdanının içindeki zarfa dokundu.
''O zaman ekselansları, otele gidiyorlar.''
''Casa Patrini,'' dedi rehber arabacıya. Ve araba bir hükümdar arabasının hızıyla hareket etti. 10 dakika sonra baron odasına dönmüştü. Pepino ise bu bölümün başında belirttiğimiz Marius ve Gracchus'un torunlarından birinin kulağına bir şeyler söyledikten ve bu adam Campidoglio yoluna doğru hızla yürümeye başladıktan sonra otelin önündeki bir banka oturdu. Danglars bitkindi. İşini halletmiş, uykusu gelmişti. Cüzdanını yastığının altına yerleştirip yattı. Zaten Pepino'nun da zamanı vardı. Hamallarla morra oynayıp 3 ekü kaybetti ve kendini teselli etmek için bir şişe Orvietto şarabı içti. Danglars erken saatte yatmış olmasına rağmen sabah geç kalktı. 5-6 gündür uyumaya fırsat bulabilse bile uykusunu alamıyordu. Sıkı bir kahvaltı etti ve söylediğimiz gibi sonsuz şehrin güzelliklerini görmeyi umursamadığından atların öğlene hazır olmasını istedi. Ama Danglars polisin formalitelerini ve posta arabasının sahibinin tembelliğini hesaba katmamıştı. Atlar ancak 2'de geldi ve rehber pasaportu saat 3'te getirebildi. Tüm bu hazırlıklar, Üstad Pastrini'nin kapısının önünde çok sayıda aylığın birikmesini sağlamıştı. Gracchus ve Marius'un torunları da oradaydılar. Baron bir bayokka alabilmek için kendisine ekselans diye seslenen grupların arasından muzaffer bir edayla geçmişti. Bilindiği gibi halk tarafından çok sevilen Danglars'a o güne kadar sadece baron diye hitap edilmiş, kendisine ilk kez ekselans diye seslenilmesi gururunu okşamıştı. Bunun üzerine kendisine Altes diye hitap etmek için 12 Paul daha almaya hazır olan bu ayak takımına 12'şer Paul dağıttı.
''Hangi yoldan gidiyoruz?'' diye sordu arabacı İtalyanca.
''Ancona yolundan.''
diye yanıtladı baron. Üstad Pastrini soruyu ve yanıtı tercüme etti ve araba 4 nala yola çıktı. Aslında Danglars Venedik'e geçip servetinin bir bölümünü ardından Viyana'ya gidip geri kalanını almak istiyordu. Niyeti, kendisine eğlence şehri olarak tanıtılan Viyana'ya yerleşmekti. Roma kırsalında 3 fersah yol alındığında hava kararmaya başladı. Danglars yola bu kadar geç çıkılacağını bilseydi bir gece daha otelde kalırdı. Arabacıya ilk şehre varmalarına ne kadar süre kaldığını sordu. "Non capisco," diye yanıtladı arabacı. Danglars başını "Çok güzel," dercesine salladı. Araba yoluna devam etti. "İlk konakta duracağım," dedi Danglars içinden. Danglars dün hissettiği ve iyi bir uyku çekmesini sağlayan huzurlu ruh halinin bir kısmını hala koruyordu. İki yaylı güzel bir İngiliz faytonuna rahatça yayılmıştı. İki güçlü atın dört nala gittiğini hissediyor, mola yerinin 7 fersah ötede olduğunu biliyordu. Başarılı bir hileli iflasa gitmiş olan bir bankacı daha ne isterdi? Danglars 10 dakika Paris'te kalan karısını, 10 dakika Matmazel Darmili ile dünyayı gezen kızını, bir 10 dakikada alacaklılarını ve onların paralarını nasıl kullanacağını düşündü. Ardından düşüneceği bir şey kalmadığından gözlerini kapadı ve uykuya daldı. Yine de bazen diğerlerinden daha güçlü bir sarsıntıyla bir an gözlerini açıyor, o zamanlar her yanı koşarken taşlaşmış granitten devlere benzeyen yıkılmış su kemerleriyle kaplı olan aynı Roma kırsalında aynı hızla yola devam ettiğini fark ediyordu. Ama gece soğuk, kasvetli, yağmurluydu ve Danglars her şeye sadece "Non capisco" yanıtını veren arabacıya nerede olduklarını sormak için başını camdan uzatmak yerine koltuğunda yarı uykulu oturmayı tercih ediyordu. Böylece mola yerine gelindiğinde nasılsa uyanacağını düşünerek uyumaya devam etti. Araba durduğunda nihayet ulaşmayı çok istediği konaklama yerine geldiklerini düşündü. Yeniden açtığı gözleriyle camdan dışarı baktı. Bir şehrin ortasında ya da en azından bir köy yolunda olduklarını umuyordu. Ama tek bir viran kulübeden ve gölgeler gibi gidip gelen 3-4 adamdan başka bir şey göremedi. Danglars görevini tamamlayan arabacının kendisinden yolculuğun ücretini istemeye gelmesini bir süre bekledi. Bu vesileyle yeni arabacısından bazı bilgiler edinmek istiyordu. Ama yorulmuş atların yerine yenileri koşulmuş, kimse kendisinden para istemeye gelmemişti. Şaşıran Danglars'ın açtığı kapıyı gürültülü bir el geri itti ve araba yola devam etti. Afallayan baron tamamen uyanmıştı.
''Hey!'' dedi arabacıya. ''Hey, mio caro!''
Bu da kızı ile Prens Cavalcanti düet yaparken öğrendiği romans İtalyancasından bir sözcüktü. Ama mio caro hiç cevap vermedi. Bunun üzerine Danglars camı açtı.
''Hey dostum, nereye gidiyoruz?''
''Dentro la testa!''
diye bağırdı. Tehditkar bir el hareketinin eşlik ettiği ciddi ve buyurgan bir ses. Danglars, dentro la testa'nın kafanı içeri sok anlamına geldiğini anladı. Görüldüğü gibi İtalyanca'da hızlı bir gelişme kaydediyordu. Endişeye kapılarak söyleneni yaptı ve her geçen dakika daha da artan bu endişeyle yola çıktığı sırada uykusunu getiren boş zihni, bir yolcunun ve hele de Danglars'ın durumundaki bir yolcunun dikkatinin yoğunlaşmasına yol açan karma karışık düşüncelerle doldu. Gözleri karanlıklara, büyük heyecanların ilk anlarında keskinleşen ve biraz sonra bu keskinleşmenin yoğunluğuyla yorularak durulan bir parıltıyla baktı. Gözler korkuya kapılmadan önce doğru, korku varsa çift ve korkudan sonra bulanık görür. Danglars sağ kapıda sırtındaki paltosuyla dört nala giden birini gördü.
"Jandarma," dedi içinden. "Fransızlar telgrafla papalık yetkililerine haber mi gönderdi?"
Bu endişeden kurtulmaya karar verdi.
"Beni nereye götürüyorsunuz?" diye sordu.
"Dentro la testa,"
diye yanıtladı aynı ses, aynı tehditkar vurguyla. Danglars sol kapıya döndü. Sol kapının yanında da bir adam dört nala gidiyordu.
"Kuşkusuz,"
dedi alnını ter basan Danglars.
"Kuşkusuz yakalandım."
Ve bu kez uyumak değil, düşünmek için faytonun köşesine çekildi. Bir an sonra ay doğdu. Faytonun içinden kırlara baktı ve geçerken fark ettiği o taştan hayaletleri, o büyük su kemerlerini yeniden gördü. Ancak su kemerleri artık sağda değil, soldaydı. Arabayı geri döndürüp kendisini Roma'ya götürdüklerini anladı.
"Ah ne bahtsızım," diye mırıldandı. "Suçluyu iade edecekler."
Araba ürkütücü bir hızla yol almaya devam ediyordu. Korkunç bir saat geçirdi. Çünkü kaçak her ipucunda hiç kuşku duymaksızın kendisini geri götürdüklerini düşünüyordu. Nihayet karanlık bir kütle gördü. Araba neredeyse ona çarpacaktı. Ama araba yolunu değiştirip Roma'yı çevreleyen sur çemberinden başka bir şey olmayan bu karanlık kütlenin kenarından geçip yoluna devam etti.
''Ah, ah!'' diye mırıldandı Danglars. ''Şehre dönmüyoruz. O halde beni yolumdan alıkoyan adalet değil. Ulu Tanrım, yoksa...''
Saçları diken diken oldu. Paris'te hiç de inanılmayan ama Albert de Morcerf'in birinin damadı, diğerinin karısı olacağı dönemde Madame Danglars'a ve Eugene'e anlattığı Romalı haydutların hikayesini hatırladı.
''Belki de hırsızlar.'' diye mırıldandı.
Araba aniden kumdan daha sert bir zeminde ilerlemeye başladı. Yolun iki yanına bakmaya cesaret eden Danglars, garip biçimleri fark ettiğinde artık kendisine Morcerf'in hikayesini tüm ayrıntılarıyla hatırlatan düşüncelerle dolu zihninin etkisiyle Apia yolunda olması gerektiğini düşündü. Arabanın solunda vadiye benzeyen bir alanda dairesel bir çukur görülüyordu. Burası Karakala sirkiydi. Sağ kapının yanında dört nala giden adamın bir sözüyle araba durdu. Hemen o anda sol kapı açıldı.
''Scandi!''
diye talimat verdi biri. Hemen aşağı inen Danglars henüz konuşamasa da şimdiden İtalyancayı anlıyordu. Canlıdan çok bir ölü gibi etrafına bakındı.
''Di qua!''
dedi Roma kırsalının engebelerinin ortasından Apia yoluna açılan küçük bir patikayı inen dört adamdan biri. Danglars hiç itiraz etmeden kendisine yol gösteren adamı izledi ve arkasından üç kişinin daha geldiğini görmek için geriye dönme ihtiyacını duymadı. Yine de bu adamlar neredeyse yaklaşık mesafelerde bekleyen nöbetçilermiş gibi görünüyorlardı. Rehberiyle tek bir söz bile etmediği 10 dakikalık bir yürüyüşten sonra Danglars kendisini bir tümsek ile yüksek otlardan oluşan bir çalılığın arasında buldu. Sessizce ayakta duran üç adam kendisinin merkezinde olduğu bir üçgen oluşturuyordu. Konuşmak istedi ama sözleri boğazında düğümlendi.
''Avanti!''
dedi aynı kişi sert ve buyurgan bir tonda. Bu kez Danglars hem sözle hem de hareketle olmak üzere iki kere anladı çünkü arkasından gelen adam onu öndeki rehberine neredeyse çarpacağı kadar sert bir şekilde itti. Bu rehber dostumuz Pepino'ydu. Yüksek otlar arasına sadece sansar ve kertenkelelerin açık olduğunu anlayabileceği bir kıvrıma daldı. Pepino üzerinde gür bir çalılık bulunan bir kayanın önünde durdu. Genç adam bir göz kapağı gibi yarı açık duran bu kayanın kenarında peri masallarımızda iblislerin tuzaklarına girerken yaptıkları gibi gözden kayboldu. Danglars'ın ardından gelen adamın sesi ve el hareketi bankacıyı da aynı şeyi yapmaya zorladı. Müflis Fransız'ın Romalı haydutların eline düştüğüne hiç şüphe yoktu. Danglars iki korkunç tehlike arasında kalmış ve korkuyla cesaretlenmiş gibi davrandı. Roma kırsalının yarıklarından geçmek için hiç uygun olmayan göbeğine rağmen Pepino'nun ardından gözlerini kapayarak süzüldü ve ayaklarının üzerine yığıldı. Yere dokunduğunda gözlerini yeniden açtı. Yol geniş ama karanlıktı. Artık kendi mekanında olduğu için kendisini gizlemeye gerek duymayan Pepino çakmağını çıkarıp bir meşale yaktı. Diğer iki adam da arka kuvveti oluşturup tesadüfen durmaya kalkışan Danglars'ı iteliyordu ve onu kasvetli görünen bir kavşağın ortasındaki hafif bir yokuşa götürdüler. Gerçekten de içine üst üste tabutluklar kazılmış duvar çeperleri beyaz taşların ortasında ölülerin yüzlerindeki gibi siyah ve derin gözler gibi görünüyordu. Bir nöbetçi sol elini karabinasının namlu bileziğine götürdü.
''Kimdir o?'' dedi.
''Bir dost, bir dost.'' dedi Pepino. ''Reis nerede?''
''Orada.''
dedi omzunun üzerinden kayanın içinde oyulmuş ve ışığı geniş kemerli aralıklarla dehlize yansıyan büyük bir salonu göstererek.
''İyi av reis, iyi av.''
dedi Pepino İtalyanca. Redingotunun yakasından kavradığı Danglars'ı bir kapıya benzeyen ve reisin evi gibi kullandığı salona uzanan bir aralığa götürdü.
''Bu adam mı?'' diye sordu. Plutarkos'un, Büyük İskender'in hayatı ve savaşlarını pür dikkat okuyan reis. ''Ta kendisi reis, ta kendisi.'' ''Çok güzel, onu bana gösterin.''
Bu küstahça talimat üzerine Pepino meşaleyi aniden kaşları yanmasın diye geri çekilen Danglars'ın yüzüne yaklaştırdı. Bu allak bullak olmuş yüz, solgun ve iğrenç bir korkunun tüm belirtilerini sunuyordu.
''Bu adam yorulmuş.'' dedi reis. ''Onu yatağına götürsünler.''
''Ah!'' diye mırıldandı Danglars.
''Bahsettiği yatak duvara uyulmuş tabutlardan biri olmalı. O uyku ise sanırım gölgelerin içinde parladığını gördüğüm hançerlerle gelecek.''
Gerçekten de Albert de Morcerf'in Sezar'ın yorumları ve Danglars'ın da Büyük İskender'in hayatı ve savaşlarını okurken karşılaştığı bu adamın yandaşlarının geniş salonun karanlık derinliklerinde kuru ottan ya da kurt postu yataklarının üzerinde ayağa kalktıkları görülüyordu. Boğuk bir inilti çıkartan bankacı rehberini izledi. Ne yalvarmaya ne de bağırmaya kalkıştı. Gücü, iradesi, duyguları, hiçbir şeyi kalmamıştı. Kendisini götürdükleri için gidiyordu. Bir basamağa çarptığında önünde bir merdiven olduğunu anladı ve başını bir yere çarpmamak için içgüdüsel olarak öne eğdi ve karşısında kayanın içine oyulmuş bir hücre buldu. Çıplak, kuru ottan ve yerin tahmin edilemeyecek bir derinliğinde olsa da bu hücre temizdi. Üzeri teke postuyla örtülü ot yatak bu hücrenin bir köşesinde, ayaklarının üstünde değil, yerde duruyordu. Yatağı fark eden Danglars, kurtuluşunun ışıltılı simgesini görür gibi oldu.
''Ah, Tanrı'ya şükür!'' diye mırıldandı. ''Bu gerçekten de bir yatak!''
Bir saatten beri Tanrı'nın adını ikinci kez anıyordu. Bu, 10 yıldır hiç alışık olmadığı bir şeydi.
''Eko!''
dedi rehber ve Danglars'ı içeri iterek kapıyı üzerine kapadı. Bir sürgü gıcırdadı. Danglars artık tutsaktı. Zaten sürgü çekilmese bile San Sebastiano katakomplarını bekleyen ve okuyucularımızın kuşkusuz Luigi Vampa olduğunu anladıkları reisinin etrafına kamp kurmuş bu garnizonun ortasından geçmek için bir meleğin rehberliğindeki Aziz Petrus olmak gerekiyordu. Morcerf Fransa'da anlatmaya çalıştığında var olduğunu kabul etmek istemediği o haydutu Danglars da tanımıştı. Sadece onun Vampa olduğunu değil, bu hücrenin Morcerf'in de kapatıldığı ve büyük bir ihtimalle yabancılara ayrılmış bir bölümü olduğunu da anlamıştı. Bariz bir sevinçle yaslandığı bu anılar Danglars'a huzur veriyordu. Hemen öldürmediklerine göre haydutların onu öldürmek gibi bir niyetleri yoktu. Onu soymak için yakalamışlardı ve üzerinde sadece birkaç louis olduğuna göre kendisi için fidye istenecekti. Morcerf için 4000 ekü gibi bir meblağ istendiğini hatırladı. Morcerf'ten daha önemli bir şahsiyet olduğu için kafasında 8000 ekülük bir fidye isteneceğini tahmin ediyordu. 8000 ekü 48 bin frank yapıyordu. Kendisine de hala 5 milyon 50 bin frank kadar bir para kalıyordu. Bu parayla her yerde her şeyin üstesinden gelirdi. Bunun üzerine bir insan için asla 5 milyon 50 bin frank fidye istenmeyeceğine göre bu işten sıyrılacağını düşünen Danglars yatağına uzandı. Ve 2-3 kere sağa sola döndükten sonra Luigi Vampa'nın yaşamını incelediği kahramanının huzuruyla uykuya daldı.